Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe azalları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarlar isimli programımızda tekrar sizinle beraberiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türkiye Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Milli Gazete.
Saadet lideri Karamollaoğlu, istişarede bereket vardır.
Yeni Şafak.
İş dünyası umutlu.
Evrensel.
CHP'li Ağbaba. Acı faturayı yine emekçiler ödeyecek.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Işık Kansu 11 Ağustos tarihli Cumhuriyet gazetesinde Kılıçdaroğlu'nun görevi başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Sanki seçimi kazandı. Ne bir öz eleştiri ne bir sorgulama. İmzaları hesaplamış, yetmiyormuş, kurultaya gitmeyecekmiş. Sağcılara gösterdi yakın ilgiyi, hoşgörüyü, saygıyı partisinin 500-600 delegesinden sakınıyor. Toplumda özellikle genç kuşaklarda karşılığı yok, umut, heyecan, gelecek inancı yaratmıyor, güven vermiyor. Gücü olmadığından hodri meydan, kurultayı topluyorum, çıkın karşıma da diyemiyor. Karar vermiş, koltukçularıyla koltuğunda oturacak. Yapamadıkları, yapamayacaklarının teminatı olduğu gün gibi ortada. Diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
CHP'ye patinaj yaptırma görevini üstlenmiş, gerisi vız geliyor. Sanatçı dostumuz Bedri Baykam'ın dediği gibi halkın oy vermeyi artık ne tıpış tıpış gidecek hali kaldı, ne şevk ile ne de cumhuriyet endişesiyle. CHP seçmenleri artık yorgun, sinirleri bozuk ve kendilerine reva görülen muameleyi kabul edecek halde değiller. Genel başkan, partiye genel başkan yetiştirmek istemektedir. Henüz kendine benzer bir genel başkan yetiştiremediği için kurultay yapılmaması taraflısı olduğunu etrafına ciddi ciddi açıklar. Milletvekillerine gidin, kurultay için imza veren delegelerin imzalarını geri çektirin der. Milletvekilleri illerine giderler, kurultay için imza vermiş belediye başkanını bulurlar. Biz seni seviyoruz, yarın öbür gün belediye başkan adaylığın sorun olabilir derler. Belediye başkanı, ben siyasetle karnımı doyurmuyorum, benim için belediye başkanlığı değil, ülkem ve partimin başarısı önemli yanıtını verir. Belediye başkanının imzası çektirmeyen milletvekilleri yeni bir belediye başkanı adayı bulmaya karar verdiler. Adaylık önerisi götürdükleri biri, ben belediye başkan adayı olmam, olursam da sizin partiden olmam der. Çok sosyal hem de demokratik yöntemlerdir bunlar, bir kurultay toplanmaması için. Gürsel Tekin İstanbul Belediye Başkanlığı'na aday oldu. İstanbul'un sorunlarını bildiğini, İstanbullu ile sürekli iletişim içinde olduğunu, kampanyasını kapsamlı götüreceğini söylüyor. Bunların hepsi çok güzel. Anlayamadığımız bir konu var. Madem Gürsel Tekin belediye başkanlığına adaylığını koyacaktı, 24 Haziran'da niye milletvekili oldu? Belediye başkanlığını kazanamazsa kendini sağlama almak için mi, hizmet için mi? Hizmet içinse milletvekili olarak hizmetini meclise verebilir. Belediye başkanlığını bir başka partili arkadaşına bırakabilir. CHP aday kıttı, yaşamıyor herhalde.
Müzik. Faruk Çakır 11 Ağustos tarihli Yeni Asya gazetesinde hamasetle nereye başlıklı yazısına yer veriyor. Ekonomi meselesinin kendisine has kuralları, kaideleri vardır. Çalışmadan yemek, üretmeden zengin olmak mümkün değil. En başta ekonomik anlamda hal ve gidişin iyi olmadığı aylar değil, yıllardan beri söyleniyordu ne var ki gerçekleri duymak istemeyen bir irade, bir idare söz konusu. Göstergelerden bir de döviz fiyatlarındaki hareketlilik. Elbette döviz fiyatları tek başına bir anlam ifade etmeyebilir ama görmezden de gelinebilecek bir delil değildi diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Maalesef tahminlerin de üstünde artan döviz fiyatları ekonominin iyice ısındığını ve sıkıntının büyüdüğünü görmek istemeyenlere de göstermiş durumda. Buna rağmen işi oluruna bırakana sanki her şey yolunda gibi davranan idareciler var. Daha da fenası, idarecilere ikaz etmesi gereken işin ehli bazı uzmanlar dostları olduklarını söyledikleri yöneticileri bugün bile yanıltmaya devam ediyorlar. İsimlerini belirtmeye gerek yok. Bazı ticaret ehli insanlar döviz fiyatlarının artması bizi ilgilendirmez. Biz ne mücadelelerle ne sıkıntılarla buralara geldik. Bugünlerde aşılır. Bunlar hep dış mihrakların oyunu anlamına gelen beyanlarda bulunmayı tercih ediyorlar. Tabii ki hiç kimse mahvolduk, öldük, bittik demesin ama sıkıntıları görmekte icap etmiyor mu? Türkiye idare edenlerin dostu olanlar idarecilere iyi bir lisan ile ikaz etmek durumunda. Böyle gitmez. Dertleri, yaraları, sıkıntıları görün ve çare arayın demek yerine sizin her yaptığınız doğrudur, kimseyi dinlemeyin, devam edin demek dostluk mudur? Ekonomi meselesinin kendisine has kuralları, kaideleri vardır. Çalışmadan yemek, üretmeden zengin olmak mümkün değil. Türkiye'nin de üretmek yerine tüketmeyi tercih ettiği çok belli. İğneden ipliğe her şeyi dışarıdan hem de borç para ile alan bir memleketin sıkıntıya düşmemesi mümkün mü? Hem ekonomi sadece Türkiye'yi idare edenlerin bildiği bir mesele değil ki. Uluslararası kabul görmüş kaideler, ölçüler var. Bunları dikkate almadan dediğim dedik, kararım karar tavrı yeter mi? Diyelim ki bakanlar ya da üst düzeydeki danışman ve bürokratlar arasında çok başarılı olmuş ekonomi uzmanları vardır. Peki danışman ya da bakan olmadığı halde yine de başarılı olan dünyadaki ekonomik gidişatı iyi okuyan ekonomi uzmanları yok mu? Niçin bunlar hiç dikkate alınmaz? Yangın var. Bu yangını hemen söndürelim, yoksa bütün mahalleyi yakabilir diyen bir itfaiye erine sus, sen ne anlarsın denilebilir mi? Yılları bırakalım, aylardan beri bu gidişi iyi değil, ekonomide dengeler bozuluyor, köklü reformlar yapılsın, OHAL şartları sona ersin diyenlere niçin kulak verilmedi? Yine ekseriyetin ittifak ettiği üzere mesele sadece ekonomiyle de sınırlı değildir. Ekonomideki bu sıkıntının temelinde hak, hukuk ve adalet eksikliği olduğunu dünya alem biliyor ve görüyor. Keşke iddialı laflar söyleyerek sıkıntıları aşmak mümkün olsaydı. Bazı insaflı iktidar destekçileri mevcut krizi aşmak için en önce devletin ciddi bir tasarrufa gitmesi gerektiğini hatırlatıyorlar. Haklıdırlar. Türkiye büyük bir israf kuyusuna düşmüş vaziyette. Tepeden tırnağa kadar israf içindeyiz ve bu israfta çarkı mutlaka kırılmak durumundadır. Peki idarecilerden böyle bir tavır, böyle bir anlayış, böyle bir niyet görüyor musunuz? Elbette devletteki israf sona erse büyük bir iş yapılmış olur ama bunun olabileceğine ihtimal vermiyoruz. Çünkü yapılanları israf olarak değil de itibar olarak gören yanlış bir anlayış var.
Reşat Nuri Erol 11 Ağustos tarihli Milli Gazete'de Türkiye enflasyon musibetinden nasıl kurtulur başlıklı yazısına yer veriyor. Türkiye'nin dış borç sorunu kadar bir de enflasyon sorunu ve sıkıntısı vardır. Türkiye dış borç sorununun yanında enflasyon sorununa da çare bulmalıdır. Enflasyonun kaynaklarını bu çalışmamızda detaylıca yazdık ama bu köşenin darlığı sebebiyle o detayları sadece ilk cümlelerle geçiştiriyorum. Ana sebep üretimin yapılanmamasıdır. Türkiye'de üretim yapılmaz, herkes çalışmadan yaşamak ister diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Köylü senede belki 3-5 ay çalışır, diğer zamanlarda boştur. Üretim yapamaz. İnsanlar uzun süre 40 yaşında emekli edilmişlerdir. Çalışmadan yaşamaktadırlar. Okullar ve üniversiteler birer tembeller yuvasıdırlar. Üretim yapmamaktadırlar. Okullar tembeller yuvası, mezun olanlar bir de askere gitmeden bir iş tutamıyorlar. Bürokratlar ve bürokrasi sistemi de enflasyonun ana kaynaklarından biridir. Sadece bürokrasi musibetini biraz detaylandıralım. Bürokratlar iş yapmadan maaş almakta kalmıyorlar. Bir de vatandaşlara zorluk çıkarmayı ülkeye hizmet zannediyorlar, iş yaptıramıyorlar. Bundan dolayı bürokrasi enflasyonun ana kaynağıdır. Bürokrasi ülkeye hizmet için değil, memleketi geri bırakmak için oluşturulmuş bir teşkilattır. Bürokrasi yerine serbest meslek ilkesi getirilmelidir. Bu sebeplerle enflasyonu şimdilik durdurmak mümkün değildir. Bütün bunların yapılması için 10 yıllara, belki asıllara ihtiyaç vardır. Bu sebeple biz başka bir şey öneriyoruz. Enflasyonist politikalar devam etsin ama enflasyonun kötü etkileri ortadan kaldırılsın. Bunun için de şu ilkeler kabul edilecektir. Tüm ödemeler enflasyonlu para ile yapılacaktır. Böylece enflasyonlu para geçerli olacak ve sistem çalışmaya devam edecek. Ülkelerin merkez bankaları sermayenin birer üyesi olarak onaylanıp duracak, doları yükseltecek veya düşüreceklerdir. Borçlanmalar ise altın senetleri üzerinden yapılacak. Sözleşmelerde TL ve dolar geçse bile yargı onu borçlanma tarihinde altın bonosuna çevirecek. Ödenme tarihinde de o kadar değerde nakit ödemeye karar verecektir.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.